Şizofren, John Katzenbach. 45. ayrım. Francis, Bay Kötü'nün kendisini özellikle dikkatle izlediğini düşünüyordu. Bunu sabahki tuhaf davranışına bağladı. Evans aniden Francis'e, "Peki ya sen Francis?" diye sordu. Francis, "Affedersiniz, peki ya ben ne?" diye yanıtladı. "Astronotlar hakkında ne düşünüyorsun?" Francis bir an düşündü, sonra başını salladı. "Düşünmek zor," dedi. "Nasıl zor?" "O kadar uzaklarda olmak, sadece bilgisayarlarla, telsizlerle bağlantı kurmak. Kimse daha önce o kadar uzaklara gitmedi. Bu çok ilginç. Olay teçhizata bu kadar bel bağlamış olmakta değil. Sadece daha önce hiç böyle bir maceraya çıkılmadı." Bay Kötü başını yukarı aşağı salladı. "Peki ya Afrika'ya, Kuzey Kutbu'na giden kaşifler?" "Onlar doğa koşullarıyla, bilinmezlikle yüzleştiler ama astronotlar bambaşka bir şeyle karşı karşıya." "Neymiş o?" "Efsaneler," dedi Francis. Odadaki diğer herkese baktıktan sonra, "Peter nerede?" diye sordu. Bay Kötü olduğu yerde kımıldadı. "Hala tecritte," dedi. "Ama yakında çıkacak olması gerekiyor. Astronot konusuna dönelim." "Cleo, astronotlar yok," dedi. "Ama Peter var." Sonra başını iki yana salladı. "Belki o da yoktur," dedi. "Belki bunların hepsi rüyadır. Her an uyanabiliriz." Bunun üstüne Cleo, Napolyon ve birkaç başka hasta daha neyin var olup neyin var olmadığını ve bir olay göremedikleri bir yerde gerçekleşirse onun gerçekten olmuş olup olmadığı konusunda tartışmaya tutuştular. Bütün bu konuşmalar grubun hızlı hızlı nefes alıp birbirleriyle çelişip tartışarak ellerini kollarını heyecanla sallamasına neden oldu. Evans tartışmanın bir o yana bir bu yana sıçramasına izin verdi. Francis bir süre dinledi çünkü hastanedeki kendi durumuyla uzaya gitmekte olan adamların durumunun tuhaf bir şekilde benzediğini düşünüyordu. Onlar da kendisi gibi sürüklenip gidiyorlardı. Önceki gece yaşamış olduğu korkuyu atlattığına inanıyordu ama gelecek olan geceyi göğüsleyebileceğine pek güvenmiyordu. Meleğin söylediği tüm sözleri bulup çıkarmak için hafızasının derinliklerine kadar kazdı. Ama gerekli olduğunu düşündüğü kesin olarak hatırlaması imkansızdı. Korkunun her şeyi çarpıttığını fark etmişti. Görüntüyü bozan o Luna Park aynalarına bakıp düzgün görüntüyü çıkarmaya çalışmak gibiydi. Görüntü dalgalıydı, bulanıktı, bozulmuştu. Bir an kendine meleği görmeye çalışmaktan vazgeç. Meleğin gördüklerini görmeye çalış, dedi. İçinin derinliklerinde sesler aniden bağırarak "Dur, sakın yapma," diye uyardı. Francis sandalyesinde rahatsız yer değiştirdi. Sesler önemli ve tehlikeli bir şey görmemiş olsa onu uyarmazlardı. Tartışmaya devam etmekte olan grupla bağlantısını yeniden kurabilmek için başını salladı. Francis onlara bakarken Napolyon da "Zaten uzaya neden gidiyoruz?" derken Leon'un kendisini çembere karşı biraz dalgın, biraz meraklı, neredeyse etkilenmiş, dikkatli bir ifadeyle süzdüğünü gördü. Kadın Napolyon'u duymazdan gelerek, böylelikle ufak tefek adamı çok sinirlendirerek oturduğu yerde öne yaslandı. Alçak sesle Francis'e "Seabird bir şey görmüş galiba," dedi. Sonra gıdaklar gibi bir sesle vücudunu titrete titrete sadece kendisinin anladığı bir şakaya güldü. Tam o anda Peter odaya girdi. Hemen gruba el salladı, sonra 16. yüzyıl krallarından birinin hizmetkarıymış gibi hasta arkadaşlarını gösterişli resmi bir reveransla selamladı. Sonra açılır kapanır çelik sandalyelerden birini kapıp çembere girip oturdu. Sorulacak soruyu tahmin etmişçesine "Gördüğünüz gibi sapasağlamım," dedi. "Peter tecriti sevmiş galiba," dedi Cleo. Peter "Kimse horlamıyor," diye cevap vererek herkesi güldürdü. Bay Kötü, "Astronotları tartışıyorduk," dedi. "Kalan süremizde bu konuyla ilgili tartışmaları sonuçlandırmak istiyorum." "Elbette," dedi Peter. "Ben size mani olmayayım." "Eh peki, şimdi kimsenin ekleyecek bir şey kaldı mı?" Bay Kötü, Peter'a arkasını dönüp toplanmış olan hastaları gözden geçirdi. Sessizlikle karşılaştı. Birkaç saniye bekledi. Arkadaşlar, birkaç saniye önce o kadar gürültücü olan grup yine sessiz kaldı. Prenses bunun tam onlara uygun olduğunu düşündü. Bazen kelimeler ağızlarından neredeyse denetimsizce dökülerek havayı dolduruyordu. Bazen de kelimeler kayboluyordu. İnsanlar neredeyse dindarca bir gayretle kendi içlerine dönüyorlardı. Ruh hali değişimleri çok yaygındı. Haydi dedi Evans. Sesine bıkkınlık sızmaya başlamıştı. Konuşmamız kesilmeden hemen önce epey ilerleme kaydetmiştik. Kimse konuşmayacak mı? Cleo? Cleo başını iki yana salladı. Haberci. Habercinin bu sefer karşılık olarak verecek bir manşeti yoktu. Francis? Francis yanıt vermedi. Bir şey söyleyin dedi Evans gerginlikle. Francis ne söyleyeceğini bilemiyordu. Evans'ın yerinde kıpırdandığını, öfkesinin artmakta olduğunu fark etti. Mesele kontrol meselesi diye düşündü. Bay kötü yatakhanedeki her şeyi kontrol ediyor olmaktan hoşlanıyordu. Peter yine bu güce sekte vurmuştu. Delilikten ne kadar kızlaşmış olursa olsun hiçbir hastanın hastalığı Bay Evans'ın Amherst'in gece gündüz her saniyesinin sahibi olma ihtiyacının büyüklüğüyle karşılaştırılamazdı. Evans daha soğuk bir sesle bir şey söyleyin dedi. Bu seferki emirdi. Prenses kafasının içinde sağa sola koşturarak Bay Kötü'nün neyi duymak istediğini bulmaya çalıştı. Ama cevap olarak ağzından sadece asla uzaya gidemeyeceğim sözleri döküldü. Evans omuz silkip elbette gidemeyeceksin diye soludu. Sanki Francis hayatında duyduğu en saçma şeyi söylemişti. Ama izleyip dinlemekte olan Peter aniden öne eğilerek neden gidemeyesin diye sordu. Francis itfaiyecinin sesine döndü. Peter sırıtıyordu. Neden gidemeyesin diye sordu yine. Evans keyifsizleşmişti. Burada yanılgıları teşvik etmiyoruz Peter diye terslendi. Ama tecrit hücresinin yumuşak duvarları arasından yeni çıkmış olan Peter onu duymazlıktan geldi. Üçüncü defa neden gidemeyesin Francis diye sordu. Francis hastaneyi kastederek elini havada salladı. Peter ama Seabird diye devam etti. Konuştukça konuşması hızlanıyordu. Neden astronot olamayasın? Gençsin, formdasın, akıllısın. Başkalarının fark edemeyeceği şeyleri görebiliyorsun. Kendini beğenmiş değilsin, cesursun. Bence senden mükemmel bir astronot olur. Ama Peter dedi Francis. Ama deme. NASA'nın uzaya çılgının tekini göndermeye karar vermeyeceğini kim nereden bilebilir? Yani bizden iyisi mi olur? Yani deli bir astronotu o bayrağı görünce asker selamı çakan tipli birinden daha inandırıcı gelir insana. Uzaya her türden insan göndermeye karar vermeyecekleri, aralarında bizden biri olmayacağı ne malum? Bir gün politikacıları, bilim adamlarını, hatta turistleri bile gönderebilirler. Belki bir deliği uzaya yolladıklarında, boşlukta bizi tutacak yer çekimi olmadan süzülmenin, faydalı olacağını keşfederler. Bilimsel deney gibi bir şey yani, belki. Durakladı, nefes aldı, Evans konuşmak için ağzını açtı ama başlayamadan Napolyon kekeleyerek Peter haklı olabilir dedi. Belki bizi yer çekimi delirtiyordur. Cleo atıldı. Bizi toprağa mıhlıyor. Omuzlarımızdaki bütün o ağırlık düşüncelerimizin yükselip yayılmasını engelliyor. Odadaki hastalar ardı ardına başlarını sallayarak onaylamaya başladı. Birden hepsinin çenesi yine açıldı. Önce onay mırıltıları, sonra ani bir coşku yükseldi. Uçabiliriz. Boşlukta asılı durabiliriz. Kimse bizi tutamaz. Bizden daha iyi kaşif mi olur? Gruptaki kadınlar ve erkekler gülümsüyor, aynı fikirde olduklarını belirtiyorlardı. Sanki o an hepsi kendini gökyüzünde baş döndürücü bir hızla ilerleyen, dünyevi kaygıları uzayın yıldızlı boşluğuna kolayca kayarak yok olduğu için unutmuş birer astronot olarak görebiliyordu. İnanılmayacak kadar çekici bir fikirdi bu. Grup bir anlığına göğe yükseldi. Herkes yer çekiminin gücünün üstünden akıp gittiğini hayal ederek birkaç dakikalığına tuhaf bir özgürlük hayali yaşadı. Evans köpürüyordu, konuşacak oldu, sonra durdu. Onun yerine Peter'a öfkeyle baktı, sonra hiçbir şey demeden rap rap yürüyüp çıktı odadan. Grup Baykötü'nün sırtına bakarken sessizleşti. Dertlerinin sisi saniyeler içinde üstlerine yeniden çöktü. Fakat Cleo yüksek sesle içini çekerek başını iki yana salladı. ''Galiba sadece sen gideceksin Seabird'' dedi kuruca. ''Göklere hepimiz adına sen çıkacaksın.'' Grup görev bilinciyle kalktı, sandalyelerini katladı, her zaman durdukları duvara yasladı. Sandalyeler birer birer dizilirken metalik şangırtılar çıkardı. Sonra grubun her bir üyesi kendi düşüncelerine gömülmüş halde terapi odasından Amherst'in ana koridoruna çıktı. Geçitte aşağı yukarı gezinmekte olan hasta dalgasına karıştı. Francis Peter'ın kolunu yakaladı. Dün gece buradaydı. Kim? Melek. Yine mi geldi? Evet. Dansçıyı öldürmüş ama kimse buna inanmak istemiyor. Sonra bıçağını yüzüme dayayıp beni ve istediği herkesi istediği zaman öldürebileceğini söyledi. Yüce Tanrım dedi Peter. Bay Kötü'yü şahmat etmesinden geriye ne kadar neşe kaldıysa hepsi yok olup gitti. Prensin hiçbir kelimesini kaçırmamak için öne eğildi. Başka diye sordu. Prenses çekinerek olan her şeyi hatırlamak için çabalarken içinde hala kol gezen korkunun kalıntılarını hissedebiliyordu. Peter'a bıçağın yüzüne yaptığı baskıyı anlatırken çok zorlandı. Başta anlatmanın kendisine iyi geleceğini ummuştu ama gelmemişti. Sadece içindeki kaygıyı ikiye katlamıştı. ''Bıçağı nasıl tuttu?'' diye sordu Peter. Francis gösterdi. Peter yine ''Yüce Tanrım'' dedi. ''Ödüm kopmuştur Seabird.'' Francis başını salladı. Tam olarak ne kadar korktuğunu dile getirmek istemiyordu. Ama o an, o saniyede bir şey kafasına dank etti, durdu. Bulanık ve puslu bir sorunun ardını görmeye çalışırken kaşları çatıldı. Peter, Francis'in aniden afalladığını görerek ''Ne oldu?'' diye sordu. Francis Peter diye söze girdi. Sen eskiden dedektiftin. Melek neden bıçağı yüzüme öyle tuttu? Peter durup düşündü. Francis bıçağı diye devam etti. Bıçağı boynuma dayaması gerekmez miydi? Evet dedi Peter. Böylece çığlık atsam, boğazın, şah damarın, gırtlağın, savunmasız noktalar bunlar. Bıçakla adam öyle öldürülür. Ama yapmadı, yüzüme dayadı. Peter başını salladı. Çok ilginç dedi. Çığlık atmayacağını düşünmüş. Buradaki herkes sürekli çığlık atıyor. Hiçbir anlamı yok. Gayet doğru. Ama senin içine korku salmak istiyordu Melek. Başardı da dedi Francis. Görebildin mi? Gözlerimi kapattırdı. Peki ya sesi? Yine duysam tanırım. Özellikle de yakından. Yılan gibi tıslıyordu. Sence sesini bir şekilde gizlemeye çalışmıyor muydu? Hayır. Ne tuhaftır ki hiç sanmıyorum. Umurunda değildi sanki. Başka? Francis başını iki yana salladı. Çok, kendine çok güveniyordu dedi ihtiyatla. Peter'la Francis terapi odasından çıktılar. Lucy koridorun ortasında hemşire bölmesinin yakınlarında onları bekliyordu. Ona doğru yürümeye başladılar. Hasta öbekleri arasından dolaşırlarken Peter küçük karanın da bölmeden çok uzak olmayan bir yerde Lucy Jones'tan birkaç metre uzakta durduğunu gördü. Ufak tefek adam iki büklüm eğilmiş metal ızgaraya çocukların bisiklet kilitlerine benzer sade gümüş rengi bir zincirle sabitlenmiş büyük siyah bir deftere bir şeyler yazıyordu. Tam o anda aklına bir şey geldi, hızla küçük karaya yöneldi ama Francis kolunu tutarak durdurdu onu. Ne var dedi Peter. Francis'in aniden benzi atmıştı. Sesinde gergin bir tereddüt vardı Peter dedi yavaşça. Aklıma bir şey geldi. Nedir? Benimle konuşmaktan korkmuyorsa bunun anlamı sesini başka yerde kazara duyabileceğimden korkmaması. Sesini tanıyabileceğimden endişelenmiyor. Çünkü hiçbir zaman duyma fırsatı bulamayacağımı biliyor. Peter durdu, başıyla onayladı, Lucy'ye doğru bir işaret yaptı. İlginçmiş Francis dedi. Çok ama çok ilginçmiş. Francis Peter'ın asıl kullanmak istediği kelimenin ilginç olmadığını düşündü, arkasını döndü ve kendi kendine sessizlik bul dedi. Bunu düşündüğünde elinde hafif bir seyirme sezdi. Boğazının aniden kuruyuverdiğini fark etti. Ağzında zehir gibi bir tat vardı. salyasını ağzında çevirmeye çalıştı ama ağzı da kurumuştu. Yüzünde rahatsız bir ifade olan Lucy'ye baktı. Bu ifadenin onlarla alakası yoktu. Kendine güvenerek girdiği ama başta düşündüğünden çok daha ele avuca gelmez çıkan hastane dünyasına sinirleniyordu. Savcı onlara yaklaşırken Peter küçük karıya yöneldi. Dikkatle Bay Moses dedi, ne yapıyorsunuz? İnce yapılı hademe Peter'a baktı, rutin işler dedi. Ne demek istiyorsunuz? Rutin diye devam etti küçük kara. Günlük deftere not alıyorum. O deftere neler yazılıyor? Doktor başının ya da Bay Kötü'nün yapılmasını emrettiği her çeşit değişiklik. Kayıp anahtarlar ya da dansçının ölümü gibi olağan dışı olaylar. Programda değişiklikler, ufak tefek gereksiz zırvalarda yazılıyor. Mesela geceleri tuvalet molası verdiğinde, kapıları ve yatakhaneleri kontrol ettiğinde ya da dediğim gibi burada çalışan herhangi birinin olağan dışı olduğunu düşüneceği herhangi bir şey olduğunda not düşüyorsun. Ya da belki bir hastanın bir sebepten ilerleme kaybettiğini fark ediyorsun. Bu da buraya yazılabilir. Vardiyanın başında bölmeye geldiğinde gece olanları kontrol etmen gerekir. Sonra paydostan önce bir şey yazıp imzalaman gerek. İki kelime bile olsa yazmalısın. Bu böyle her gün devam eder. Günlük defterin amacı senden sonraki vardiyada çalışanlara yardımcı olmak. Olan bitenden haberleri olmasını sağlamaktır. Bu defterden her, küçük kara onun sözünü kesti, evet her katta hemşire bölmesinin yanında bulunur. Güvenliğinde kendi defteri var. Yani bu defteri eline geçirirsen her şeyin aşağı yukarı ne zaman olup bittiğini öğrenebilirsin. Rutin şeylerin yani. Küçük kara günlük kayıtlar önemlidir dedi. Pek çok şeyin çetelesini tutar. Burada olan her şey kaydedilmelidir. Bu defter ufak bir tarih kitabı gibi. Dolan defterler kimde duruyor? Küçük kara onu silkti. Bodrumdaki kutulardan birine konuyor. Ama o defterlerden birine bakacak olsam bir sürü şey öğrenirim değil mi? Hastalar günlük deftere bakamaz. Gizli falan değiller tabii ama sadece personel bakabiliyor. Ama varsayalım ki bir tanesine baktım. Bu defter bitip depoya konmuş olsa bile her şeyin nasıl bir programa göre ne zaman yapıldığı konusunda iyi bir fikir edinirim değil mi? Küçük kara ağır ağır başını salladı. Peter devam etti ama artık Lucy Jones da konuşuyordu. Örneğin hastanede ne zaman fark edilmeden gezinebileceğim hakkında sağlam bir fikrim olurdu. Kısa sarıyı birinci katın hemşire bölmesinde yalnız ve haftada bir gün çift vardiya çalıştığı için uykulu yakalayabileceğim en uygun zamanı öğrenebilirdim. Ayrıca güvenliğin çoktan kapıları kontrol etmeye ve belki de lak lak yapmaya gelip gittiğini, civarda ilaçlanmış, uyuyan hastalardan başka kimsenin bulunmayacağını da öğrenmiş olurdum. Değil mi? Küçük karanın ne bunu ne de diğer soruları yanıtlamasına gerek yoktu. Peter işte böyle öğrenmiş dedi. Askeri bir kesinlikle mutlak bir şekilde emin değil ama yeterince bilgisi var. Böylece epey yerinde tahminlerde bulunabiliyor. Biraz da ileri görüşlülükle bekleyip doğru anları seçebiliyor. Peter'ın tahminleri Frens'te mümkün gelmişti. İçi buz gibi olmuştu. Çünkü birdenbire meleğe bir adım daha yaklaştıklarını düşünmeye başlamıştı. O adama zaten çok yaklaşmıştı. Bıçağa ve o sese yine o kadar yaklaşmak istediğinden emin değildi. Lucy başını öne arkaya sallıyordu. Sonunda Peter'la Frances'e tam ifade edemiyorum ama bir yerlerde bir yanlışlık var dedi. Yok öyle değil. Daha çok bir şeyler aynı anda hem doğru hem de yanlış. Peter sırıttı. Ah Lucy diyerek. Gürtil'in pek sevdiği cümleye uzun bir duraklamadan sonra başlama yönteminin taklidini yaptı. Konuşurken de Hintli doktorun inişli çıkışlı aksanını İngilizcesini takınıyordu. Ah Lucy diye inledi. Tam bu tımarhaneye uygun çıkarımlar yapıyorsun. Lütfen devam et. 45. ayrımın sonu sayfa 380, devamı 46. ayrımda.